Ayrım 17.
İbrahim bunu sezer ve toplumuna açıkça bildirir. Çünkü Greklerin Mısır ve Fenike'den kendisinin de Sümer'den kaynaklandığı gibi kaynaklandığını görüp yaşar ve işitir. Kendisinin de tek tanrı sentezinde benzer biçimde yayılıp savunulabileceğini sezer ve ister. Ebedi ahitten kastı budur. 6. Ve sana ve senden sonra zürriyetine Allah olmak için seninle ve senden sonra zürriyetinle benim aramda ahdimi nesillerince ebedi ahit olarak sabit kılacağım. Ebedi ahit olarak sabit kılmak sözü İbrahim'in tek tanrı sentezine olan inancının kesinliğini ve derinliğini kanıtlar. Tarih öncesi bilimi ve gidiş kanunları elde pusula gibi kullandıkça Tevrat ve benzerlerini yorumlamak böylesine şaşmaz kesinlikler ve zengin yorumlar verir. Tevrat uzmanlarının eldeki onca arkeoloji, antropoloji belgelerine rağmen düz yolda şaşırıp kendilerini Tevrat ve Kur'an surelerinden, ayetlerinden dışarıya atmaları, bindikleri dalı kesmeleri bundandır. İbrahim'in bundan sonra toplumunu tek tanrı sentezine pratik ibadet uygulanmalarıyla sokuşunun izleri, sünnet, kurban bunun ölmez kanıtlarıdır. İbrahim toplumunu eğitip mirasçısı yapmaya daha çok önem verir. Kılıçla gelenin kılıçla gittiğini gören teorisini yapan İbni Haldun'un Timurlara bile metelik verme işine benzer bir moral değerle tek tanrı fikrini ebedileştirip sabit, kalıcı yapmaya değer verir. Sodom ve Gomorra da önünde onları belki Amorit akınlarına karşı savunmak ve o kent medeniyetlerine sahip olmak tartışmaları içine girse bile buna değmez bulduğunu izleriz. 7. İbrahim artık bilgeleşmiştir. İlk kez Bab 20'de ondan peygamber olarak söz edildiğini görürüz. Ve şimdi adamın karısını geri ver. Çünkü o peygamberdir ve senin için dua eder ve yaşarsın. Fakat eğer geri vermezsen bil ki sen de sana ait olanların hepsi mutlaka öleceksiniz. Bu Allah'ın sözleridir. İbrahim kendisinin sentezinin ve stratejisinin ne olup olmadığını çözme ve bunda derinleşmenin ustalığına rahatlığına ulaşmıştır artık. Tarihsel devrim hülyaları, özlemleri bu gidiş içinde giderek gelecek kuşaklara miras haline gelir. Ama artık bu daha çok tek tanrı sentezi ve eğitiminin toplumunda derinleştirilerek başarılmasına bağlanmıştır. Tarihin ve toplumlarının Kenan diyarındaki akışına ayak uydurulmuş tarihsel devrim teorisi biçiminde yeni bir senteze ulaşılmıştır. Bu teorinin pratikten kopuk bir kutsallaşma, gökselleşme olmadığını olaylar içinde gördük. Ama bu pratik artık tarihsel devrime uzun bir hazırlığa dönüşmüştür. İbrahim bir yandan Kenan diyarında kuzeyden güneye ve batıya, doğuya kadar karargahlaşırken Mezopotamya'daki akrabalarında İshak'ı evlendirmek vesileleriyle el atar. Diğer yandan Hacer ve İsmail vesilesiyle Hicaz kuzeylerinden güneylerine uzanır. Sabırla, sebatla, akılla, hoşgörüyle tek tanrı sentezini toplumunda işler, miraslaştırır. Ondan sonra gelen oğlu İshak ve torunları, Yakup ve oğulları İbrahim'i buraya kadar andığımız kritik görev ve özlemlerini tekerrür ettirerek ilerlemişlerdir. Kimi zaman tarihsel devrimlere katılmışlar, zaferleşip iktidar olmuşlar, kimi zaman yenilip çok tanrıcılığa geri dönmüşler, düşe kalka tek tanrı sentezinde Museviliği ve İseviliği yüceltmişler ama Hazreti Muhammed'e kadar kalıcı yaygın bir tarihsel devrim başaramayarak İbrahim dinini ayakta tutup kesinleştirmeye ve yaygınlaştırmaya sarılmak zorunda kalmışlardır. Bundan sonrası satır satır izlenerek yorumlanabilecek Tevrat metinleri apayrı bir inceleme ve konular silsilesi içerir. 5. Bölüm. Hazreti İbrahim yaratıcılığının semit kökleri ve evrensellik eşiği. 1. İki büyük sansür, yaratıcı beyin ve İbrahim yaratıcılığının ata, semit temelleri. Marx, Engels gibi modern yaratıcılar olsanız, ancak olaylar içinde sabırlı, sebatlı, kahırlı, akıllı, düşünce, davranış emekçiliğini ömür boyu sonuna dek sürdürebilirsiniz. Çağları aşan ve başkalaştıran sentezlere ulaşabilirsiniz. Marx, Engels bile bu yüzden Alman felsefesinin İngiliz-Fransız ütopiklerini ve ekonomicilerinin eleştirisinden ve bir ölçüye dek çıraklığından yola çıkarak tarihsel maddeci sentezlere ve kuruculuğuna ulaştılar. Morgan, 30 yıl komündaşlıktan sonra komünü anlatabildi. Hazreti İbrahim için durum bundan farklı olmazdı. Her yeni çığır açıcı düşünce ve davranış gökten zembille veya meleklerle inmemiştir. En semedanı dinlerin bile tersine en yercil gerçeklerden kaynaklanmış olduğunu hatırlatmıştık. Her sahici, yaratıcı, çığır açıcı düşünce kendisinden önceki fikirleri öyle gelişigüzel boş zaman doldurmak kabiliğinden değil, tersine bir tarihsel görev determinizmiyle bir ömür boyu çıraklık ve kahırlı emek ile eleştirel bir elaborasyondan geçirebilirse, her yanından önü sonu tutar denklemleri olaylar içinde somut işleyebilirse, yeni bir sentez olarak eski toplumun düşünce pratik rahminden veya öz ve biçimlerinden çıka gelir. Başka türlüsü yapma ve yalancı peygamberlik olur ve yıldız kayması çubukluğunda veya eğlenceliğinde sönüp gider. Gördük, Hazreti İbrahim öylelerinden değildir. Bütün eksiği gibi duran yanı, tarihsel devrim başaramamış oluşu. Aslında onun Marx Engels gibi düşüncede çığırlar açma görevini kavramış oluşu, erdemliliğin yaratıcılığıdır. İbrahim'in bu gelişimini Tevrat'ın satırlarında izleyerek özetledik. Bu yeterli değildir elbette. Ama bu gelişimi bile hiç saptırmadan, tereddütsüz bir gerçeklik olarak tespit edemezsek, tek tanrı sentezinin doğumunu ve gelişimini, agnostisizme, bilmemciliğe ve düşünce hava oyunlarına, spekülasyonal veya kuşkucu laf ebeliğine kurban edebilirdik. Nitekim bu konu havada kalmıştır. Havada kalmaya da mahkum gibi görünmektedir. Çünkü sadece Irak-Mısır medeniyet tabletlerine kakılı kalmak, dağlar kadar yazılı çizili belgelere gömülmek uzman parçalanışlarından ve öförüzminden başka sonuç veremiyor. O belgeler ancak tarihin gidiş kanunları açısından ayıklanıp tasnif edilebilirse her türlü ekonomik, politik, kültürel aydınlatmalar yanında dinsel proselere de ışık tutabilirler. Bu ise tarih öncesi komün bilimi, Morgan ve tarihsel maddecilik olmadan başarılamaz. Oysa bunlar ilk orijinal çabaları ve keşifleri, övgüler ve yergiler içinde sürekli fosil tabakalar haline getirilmekte ve seçilmezleştirilmektedirler. Onların bütün insanlık tarihi ölçüsünde bütün sorunlara uygulanarak ve uyarlanarak yeni baştan canlandırılışına ve tartışılmasına ihtiyaç var elbette. Ancak bu her zaman onların üzerinde durmaktan kendilerini alamadıkları ve öğütledikleri tarihin gidiş kanunları yönünde ve kapsamında olabilirse tasnif edici verimlilikte olur. Ve dağlar kadar yığılmış belgeler, emekler sadece birikim olmaktan çıkarlar. Sentetik denklemlere, gidiş kanunlarına varılarak o mahşeri belge cüngüllerinin aydın kafa koparışı son bulur, insanlık hizmetine açılır. Yazılı tarihin her konuyu yazılı belgelerle aydınlatabilmesi halinde bile tarihin gidiş kanunlarına ulaşılabilmesi için 10 yılları alacak büyük tasnif çabaları gerekirdi. Ancak yazılı tarihin hemen her konuyu bıraktık, en yaman ses getirici konularda bile suskun kalışı, İbretlerle dolu bir tarih öncesi, yazısız tarih ile yazılı tarih toplumlarının, barbarlarla medeniyetlerin altüstlükleri, tarihsel değerin problemidir. Medeniyet gibi yazılı tarihinde göklere çıkarılan kutsal dokunulmaz övgüleri, tarih öncesi komün biliminin, Morgan Engels, ortaya çıkışıyla alaşağı edilmeye başlandı. Çünkü yazılı tarih de onu yaratmış görünen medeniyetler gibi her türlü yaratıcılığın veya belgelerin kaynağı sanılıyordu. Oysa medeniyetin ve yazılı tarihin en çok övündüğü yazının ilk temelleri bile tarih öncesi komün toplumunun işiydi. Ve medeniyeti yine medeniyet değil, ön tarihsel devrimlerle adım adım üretici güçleri geliştirerek gelen komün toplumları yaratmıştı. Yazılı tarih de başka türlü gelişmedi. Komün ile medeniyetin güreşleriyle, tarihsel devrimlerle yürüdü. Bu yürüyüşlerde her tarihsel devrim cycle'ında yazılı tarihi belgeler kesintiye uğradı. Çünkü tarih öncesi komün toplumlarının yazıyla başı hoş değildi. Bu yüzden yazılı tarih masa başı uzman araştırmacıları için her şeyi söyleyemedi. Bunun için komün bilimi gerekti ve komünün parçalanışı devir daimlerini sürükleyen antik tarihe uygulanışı gerekti. Bu ise Morgan, Marx, Engels gibi ömrünü tarihsel maddeciliğe vakfedenlerin işi oldu. Tarih öncesi ilkel komünist toplumları modern komünist, tarihsel maddeciler ele alabildiler. Bu çıkar işi değildi, çıkarcıların işi olamadı. Kolektivizmin en ilkel, en özgür, insan toplum biçimleri en modern özgür komün idealleriyle el ele tutuştu. Bunda şaşılacak bir yan yoktu. Ama satılı, kölecil, ruhlarca taşlanıp lanetlendiler. Bu da doğaldı. Ama yazılı tarih, bu kez de yeni bir medeni modern sansürle, kendi elleriyle kendi başını kesmekle kalmıyor, insanlığın yaratıcı düşünce rahimlerini kesip atıyor veya zincire vuruyordu. Nasıl antik medeniyetler tarih öncesi insanı ve yaptıklarını sansür ederek insanlık gidişini medeniyete bağlarken çıkmazlaştırmışlarsa, tıpkı öyle modern medeniyetler de gerçek bilimi sansür ederek insanlık gidişinde başrolü oynayacak olan insan beynini modern uzmanın kitap variliği olan birikim bilimine bağlayarak çıkmazlaştırdılar. İnsanlık birinci büyük sansürden çok çekti, hala çekiyor. Birinci sansür, ikinci büyük sansürle karşı cephede kendiliğinden el ele tutuştu. Tıpkı sansür edilen ilkel ve modern komünistlerin kendiliğinden el ele tutuşları gibi. İnsanlık bu katmerlenmiş ikinci büyük sansürden birincisinden daha fazla çekeceğe benziyor. Çünkü son duruşmada son sözü daima insan beyni söyler. Eğer söyleyebilecek bir mekanizma, dinamizm bırakılmışsa. beğeni olan herkesin, bilhassa bu sansürcü medenilerin çok şey söyleyebileceği sanılır. Güçsüzlerce böyle umulur, böyle öğretilmiştir, öğretilir. Ama her şeyin yazı olmadığı gibi her şey görünürdeki bir insan beyni değildir. İnsan beyni toplum aynasından, yansımalardan sentezlenip kanatlanır veya dumurlaşır. Beyinlerin yaratıcı kanatlanışları için her türlü satılıkçılara ve küleleştirmeye karşı durabilecek mekanizmalarının sağlam olmaları gerekir. İnsan beynini söyleten şeyin sadece bilgi olduğunu sanmak yine medeninin ön yargısıdır. Bilgiyi edindiren ve hangi yönde kullanılması gerektiğini söyleten gücün ne olduğu üzerinde durulması gereken bir konudur doğrusu. O güç tutkun bir toplumculukla örülmüş, her türlü hayvancılığa, bencilliğe karşı yaman bir antitezle kurulmuş, patlangıçlı, insancıl bir dinamizmdir. Eskimiş, çökertilmiş kuşaklarda köreltilmiş, koflaştırılmış olsa da yeni kuşaklarda boyuna kurup gelişen bir güçtür bu. Bilgi o güç ile birlikte yeni sentezlere sıçrayabilmiştir. Belki bilgiden kırılıp geçebiliriz ama o insancıl dinamizmimiz tutsak ise yeni sentezler gelmez. İnsanlık hep bu dinamizmi öldürmekten çekti ve daha da çekeceğe benzer. Ruhsuz bedenlerin, akıl hastalarının pek yaşamadığı gibi ruhsuz bilgiler de ölüleşirler. Birikim bilimleri de bu tasnif edici, gidiş kanunlarını arayıp bulan ve uyum yapanlar olmaksızın uyumsuz dev dinozorlar gibi fosilleşip kalırlar. Ancak 7000 yıl sonra ve 100 yılda bir çıkabilmiş bir avuç yaratıcı insan beyninin neden bu denli azlık oluşu ve belki bir daha da gelmeyecek derecede özel oluşlardan alınacak biricik ders budur. En küçük satılıklığa, nankörlüğe, köleliğe düşmeyecek derecede toplum mirasından geldiklerini ve yine geldikleri kaynağa vakfedilmekten gayrısının yalan olduğunu sezen, bilen, dahası ellerinden başkası gelemeyen beyin gücü taşımalarıdır. O gücü biraz olsun kendi içimizde bulup koruyabilirsek ve geliştirebilirsek belki son duruşmada son sözü söyleyecek insan kafilelerine katılabiliriz. İşte yazısız doğmuş tek tanrı sentezini ve yazısız İbrahimleri bu ruh, bu güç varsa yazılı medeniyet bilgileri ve insanlarıyla sentezleyerek anlayabilir ve çözümleyebiliriz. Çözümleyebildikçe beyinlerimizdeki o insancıl gücü biraz daha gelenek zincirlerinden kurtarıp özgürleştirebilir, yaratıcılaştırabiliriz. Nasıl oldu da onca medeni, yazılı, kültürlü insan dururken yazısız, kültürsüz bir tarih öncesi göçebe toplum insanı tek tanrı sentezine ulaştı? Medeni ön yargılı beyinlerimizin alacağı gibi değil. Özellikle sadece kuru bilginin kültür olmadığını hatırlayalım. Kültür bilerek veya bilmeyerek, gelenekle veya bilinçle ulaşılmış doğa ve toplum kanunlarının şu veya bu kadarını sezmek, bilmek ve onlara uyma disiplininin bütünüdür. Bütün bilgiler unutsa da geriye kalan budur. Doğa ve insan toplumuna uyum sentezleri, düşünce ve davranışları, gerçek kültür budur. Ve gelecekte de gerçek bilim ile ulaşılmış gidiş kanunları ve bunların pratiğe uyum mekanizmaları olacaktır. Modern sırça saraylarda doğa ve insan madden, manen katleden burjuvalar ve ilili ufaklı uşakları olmak demek ki aldatıcı bir kültür anlayışı olarak mahkum olacaktır. Her yanımızdan kültür şakıyıp kültür döktürsek bu gerçek önünde ayakları kirden devler gibi bozulup yok olacağız. Bu durumda İbrahim medeni değildi ama asla kültürsüz sayılmazdı. Tersine gerçek kültürü, insancıl, berracık beyninde buldu ve yükseltti. Neden ve nasıl? Bir kez medeniyet doğar doğmaz ne barbar medeniyetsiz oldu ne de medeniyet barbarsız kaldı. Antik tarihi unutmayalım. Barbarların medeniyetlerle güreşiyle, tarihsel devrimlerle yürüdü. Nasıl medeniyet ve insanlığın ilerleyişi ve bu diyalektiğin dinamizminden kaynaklandıysa, kişi beyinlerinin gücü de bu diyalektiğe uymak zorunda kaldı ve ona göre gelişti. Her kişi o diyalektikten aldığı nasibe göre bir beyin gücüne ulaşıyordu. İbrahim zaten bir göçebe barbardı. Medeniyet ile ilişkileri olmuş ama tarihsel devrim güreşi olamamıştı. Tutkulu toplumcul beyin dinamizmini komüncül toplum yapısından alıyordu. Fakat bu güç, bilgi kültür birikimleri, medeniyetlerle barbarların güreşlerinin birikimi, olmaksızın potansiyel bir güç olmaktan hatta başkaları gibi hiçe inmekten öteye geçemezdi. İbrahim binlerce yıllık Semit barbar medeni dövüşlerinin geleneğinden geliyordu. Kendisi bir Semit göçebe kolu olsa da binlerce yıllık eski kültür geleneklerinin mirasını tertemiz, çıkarsız, komüncül beyninde en duru sentezlere ulaştırabilir veya miras kalmış sentezleri pratiğinde deneyerek ölümüne benimseyip savunabilirdi. Bu yüzden İbrahim'de sentez, yaratıcılık gücü yine aynı diyalektiğin kişide tecelli edişiyle hayat buldu. Kenanlılar da, Amoritler de, Sorgonlar da ve Hammurabiler de Semit kökenliydiler. Ama henüz vakit dolmadığı için onların tarihsel devrim görevleri veya sosyallikleri bambaşka çok tanrıcı medeniyet ilişkilerinde işledi. İbrahim artık tarihin evrensellik dönüşümünün ilk fikir çiçeği sayılabilirdi. Ve antik tarihin yürüyüşü kanununa uyarak filizlenip açtı. Burada Semit olmak, peygamberler sülalesinden gelmek ulusçuluğuna veya gelenekçiliğine takılıp kalmamak gerekir. O tek yanlı metafizik illüzyonlarıyla tarihin ve akılların işlemediğini hep hatırlatıyoruz. Semit geleneğinden oluş İbrahim de bazı zihinsel işleyiş temellerini hazırlayıp geliştirdi. Bu temeller de yeni üretici güçlerin barbar medeni çekişmesinde aldığı gelişlere uyuyordu. Bundan sonrası o temellerin İbrahim'in yaşadığı çağın özellikleriyle çatışarak gelişti ve Abraham'ı İbrahim yaptı. Semit geleneklerini de yabana atmamak gerekir. Burada ulusçuluktan değil, bir toplum biçiminin üretici güçler gelişim içinde yapmış olduğu başkalaşımların, o toplumun kişi kişi her küçük parçasına olan yaman etkilerinin, işleyiş diyalektiğinin, kabaca da olsa genel panoramasını işaret edeceğiz. Ki Marx gibi bir dehanın en uzak çıkış köklerini de açıklayan bu gidişin, Adem, Şit, Ehoş, Kenan, Yüre, Hanok, Metuşlahe, Lamek, Nuh, Sam, Yafet, ve Sam oğulları, Ham oğulları, Yafet oğulları gibi sayısız masallar karanlığında kalmış liderleri çıkardıktan sonra, İbrahim ile birlikte tarihin daha açık aydınlatmaya başladığı Yakup, Yusuf, Musa, İsa, Muhammed gibi liderleri çıkarışı ve Marx'ın atalarına ve Marx'a dek uzanışı tesadüf değildir. Kişiyi yaratan objektif koşullar dendiğinde sadece kişinin zamanı akla gelmemelidir. Kişiyi saran geçmiş olaylar da o denli önemlidir. Tıpkı modern Türkiye'nin ne olup olmadığı sadece Cumhuriyet olaylarıyla değil, Osmanlı ve daha uzak kökleriyle anlaşılmak istendiği gibi. Bu yüzden Semitlere İbrahim'in zihin temelleri olarak kuş bakışı yapılmadan İbrahim'in tek tanrı sentezi ve mucizevi veya efsanevi kişiliği anlaşılamaz. 1. Muhammed'e dek en aktif, oynak, hareketli, tarih yapan tarihsel devrimci barbar toplumlar denebilir ki Semitler idi. Hareketli ve sürekliydiler, mirasları kalıcı oldu. Sebep A. Bir kez medeniyet Irak balçıklarında doğar doğmaz, Semitler medeniyetin ifade edici çekiminden tıpkı yer-küre sistemi gibi kurtulamayacak derecede ona yakın düşmüş bulundular. Bu onları sürekli barbarlıktan medeniyete geçişe ve medeniyet içi altüstlüklere sürükledi. Barbarlık medeniyete girince ne denli pişman olsa da yeni kuşaklar daima o medeniyet ifaline koştular. Çünkü tarihin, üretici güçlerin, dinamizmi komünün parçalanmasından yana işliyordu. Ve medeniyet Semit barbarlarını büyüleyecek kadar kutsallaşma prosesinin içine şiddetle çekecek kadar 2000 yıldır gelişmiş bulunuyordu. Fırat ve Dicle'nin aşağı parantezini, siniyarı, doldurmuş, Semitleri çağırır hale gelmişti. Şarap, kadın, saray, ihtişam, tapınak ve tanrısallaşma ile bu çağrıda elbirlik rol oynuyorlardı. Ve dalında olgunlaşmış, çürümeye yüz tutmuş bu meyveye kapanmak kolaydı. Kutsallaşma ve ganimet için seller gibi aralıksız kentleşip Sümer üzerine atıldılar. B. İlk ana Irak medeniyeti Sümer, demirsiz doğmuştu. Kolektif emek ile 2000 yılda hazırlandıktan sonra yüzlerce yılda gelişebilmişti. Demir, Sümer medeniyeti yıkıldıktan sonra Akat devrinde belirir. Yani demir, Orta Fırat boylarında kentleşen yukarı barbar Semitlerinin keşfidir. Demir bir kez keşfedilince ister istemez teknik üretici gücün yarattığı dinamizmden ötürü toplumsal başkalaşım antik çağ içinde de olsa hatırı sayılır bir hız kazanır. Demirin ilk görüldüğü tarih Naram-Sin zamanı. İsa öncesi 2768-2712'dir. Bundan sonra 300 yıl sonra demir artık akatların yükselişinde, üretimde ve savaşta öne çıkmıştır. Ki bu gelişim Semit toplumlarının barbar olsun, medeni olsun eski Sümer zamanına göre çok daha aktif hale getirir. Kolektif emeğe bağımlılık azalır. C. Medeniyet gelişimi en az 2000 yıl olduğu için Fırat, Dicle deltasında ilk balçıktan yaratılma medeniyetin gelişiminde ihtiyaç duyulan kolektif emek zorunluluğu azalır. Sadece geleneği sürer. Bu gelişimde Semit toplumlarını hem medeniyet hem tarihsel devrimci barbarlık yönünde aktifleştirir. Medenileşme ve tarihsel devrimler devir daimi hızlanır. Bu yönden sürekli medeniyete parçalanan Semit, komün biçimleri, bu parçalanışların hemen hep aynı tekerrürler, benzerlikler içinde başlayıp gelişmesi ve sonuçlanmasıyla ortak mitolojik masalsı yorumlara ulaştılar. Ve bunları kuşaktan kuşağa ölmez gelenekler olarak aktardılar. Bu devir daim İbrahim'e dek en az 1000 yıl sürdüğüne göre, bu geleneklerin en az 40 kuşak boyunca belleklere kazanışı, yeni kuşaklarda, yeni olaylarda, yeni olaylarla çarpışması karşısında, yeni düşünce filizlerini yaratma yeteneğini yaratmasına şaşırmamak gerekir. Çünkü medeniyet, barbarlık çelişkisi, antik çağın biricik geliştirim mekanizmasıdır. Bu mekanizma düşünce gelişiminde de geçerli olmuştur. Semit hareketliliği düşünceye yansır ve parlak yaratıcı zekaların beşiği olur. İbrahim o geleneklerin çocuğudur. Daha Ur'dayken, Filistin'e gidiş hesabı yapılırken tarihsel devrim geleneğiyle davranılır. Ve İbrahim ölünceye dek bu idealini bırakmaz. Yeni kuşaklara miras olarak bırakır. O miras kendisinin yaratışından çok atalarından devraldığı bir mirastır. Semit tarihsel devrim geleneği. Ancak İbrahim tarihsel devrimi başaramadıkça yarattığı veya yükselttiği tek tanrı ideolojisini kendi orijinal yaratışı olarak miras bırakabilir. Tek tanrı teorisi tarihsel devrim idealiyle bütünleşip yükselmiştir. İbrahim'in katkısı bu olur ve Muhammed ile amacına ulaşır. 2. British Museum'da saklanan ünlü ifal silindiri Adem ile Havva'nın yılan şeytan tarafından kandırılışını işler mühürleştirir. İmrenç veya ifal silindiri İsa'dan önce 3000 yılına denk düşer. Irak medeniyeti belgesidir ama Sümerlere, Iraklıya ait değildir. Çünkü Irak cennet bahçeliği değil tümden cehennemi çöl ortamıdır. Irak'ta ne dağ, ne maden, ne ağaç, ne kereste bulunur. Ve Sümerler çoktan totemli barbar toplumları bilerek yok ederek medeniyetlerini yukarı Fırat'a doğru yaymışlardı. Yani Irak'ta, Sümerler'de totem de yoktur. İfal silindiri bu yüzden Sümer yaratılışı anlatışı olamaz. İmrenç silindirinin anlatış tarzı mitolojiktir. Barbarın yaşamından ve düşüncesinden 3000 yıllarına tarihlenişe tesadüf değildir. Bu Semitlerin medeniyete geçişinin silinmez sembolüdür. Sümer medeniyetinin cennetin dört ırmağı, Fırat, Dicle, Araç, Pisan gibi kuşatan toplumlar, besbelli Asya'dan gelip Hazar kuzeyinden, Kafkaslardan inmeye başlamış Semit aşağı ve orta barbarlarıdır. Ve medeniyetin doğuşundan beri Irak'ta olan biteni, onlara kereste, maden, taş, asker, ucuz emek sağladıkları için çıplacık izlemekte ve temiz zekalarıyla apaçık yorumlamaktadırlar. Yüzlerce, belki de binlerce yıldır. Semitlerin ülkesi besbellidir ki bu dört ırmağın kuşattığı ve cennetleştirdiği Kafkasların güneyi Van yaylalarıdır. Semitler medeniyet olgunlaştıkça bir meyve gibi ellerine düşecek gibi oldukça cennet yaylalarından Fırat Dicle boylarına inmişler, göçerleşip kentleşmişler ve medeniyeti kuşatmışlar, sonra da onu defalarca fethedip medeniyeti fetholmuşlardır. Semitlerin ilk mitolojik ataları Adem ile Havva besbelli ki Babahan, Anahan liderleridir. Medeniyetin Irak çölünde tek dayanağı, sulama kanalları ve humuslu toprakla 1:300 veren tarım bereketine kanmışlardır. Tarım bereketinin sembolü barbarlarda yılandır. Semitleri Adem ile Havva'ya kandıran yılan şeytan aslında medeniyeti tarım bereketidir. Tarım ekonomisine doğru gelişen göçebe Semitler için tarım bereketli, tapınaklı Sümer medeniyeti ilkin cazip gelmiştir. Ve cennet yaylarını bırakıp Irak çölüne inmişlerdir bir kez. Ne için? Tanrı'nın hayır ve şer bilgisi ağacından yemeyeceksin buyruğuna rağmen o ağacın temsil ettiği olgunlaşmış medeniyet meyvesini yemek için.